أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاطر سوresi. Elimizdeki kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 35. sırasında bizim okuduğumuz kıraata, Asım kıraatına göre 45 ayetlik bir sure. Fatır, Cenab-ı Hakk'ın gökleri ve yeri yaratması konusunda kullanılan bir kelime. Yaratmak, yok idiyken boşluktan ortaya çıkarmak, yoktan yoğun içinden onu var etmek anlamlarına ancak Allah'a ait bir kelime. Sure Mekke döneminde gelmiş. Bunun anlamı, Müslümanlar henüz Medine'yi bilmiyorlar. Mekke'de sokak sokak, cadde cadde, ev ev vahyin pırıltıları kainatı aydınlatmaya başlamış ama örtmeye, kapatmaya, kamufle etmeye çalışanlar var. Allah'ın sözünü insanlar duyarsa, ya o insanlar bu duyduklarına kanarsa, onu güzel görür, bizim saltanatımızı bitirirlerse endişeleri, şeytan ve dostlarını zor duruma sokmuş. Ama Allah dinini onlara binaen anlatacak değil. Nasıl ortaya koyacaksa o zaten biliyor. Allah için önce ve sonra yok ya. Yani gönderilen ayetler konusunda bakalım nasıl davranacaklar, ona göre yenilerini düşünürüz diyecek değil ya, haşa. Çünkü o her şeyi bilen, mükemmel bilen, baştan bilen ama tam bilen, yanılmadan bilen Allahu Teala'dır. İşte bu Allah'a hamdolsun. Sure böyle başlıyor. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'de böyle başlayan 5 sure, işte bu Fatır suresi onların sıra olarak en sonunda yer alıyor. Fatiha suresi, En'am suresi, sonra Kehf suresi, bir de bundan önceki Sebe suresi, son olarak da Fatır suresi. Ne olacak? 5 sure elhamdülillah ile başlamış. Kaç sure Sübhanallah ile başlıyor? Kaç sure Allah'a şükürle bitiyor? Ya da kaç surede neler var, ne anlamı var diyecek misiniz? Olur mu öyle? Sureleri, başlangıçları, bitişleriyle, içindekiler ve içerikleriyle, ayetleri ve uzunluklarıyla Kur'an'da sırasıyla tanımayacağız da bunu nasıl seveceğiz? Söyleyin, siz size lazım olmayan şeyleri öğrenirken, peşi sıra giderken onlara demeyeceğinizi neden Kur'an'a söylüyorsunuz? Yoksa şeytan söyledi de siz o anda gafil bulunup onun sözcüsü mü oldunuz? Elhamdülillah. Sure böyle başlıyor. Evet, hamdolsun Allah'a. Hamde layıktır Allah. Övülecek, methü sena edilecek, tam ve mükemmel bilinecek, eksik noksan mı? Asla kendisiyle düşünülmeyecek tek varlık Allah. Üstelik bu ifadelerin kendisi adına kullanılacağı başka varlık yok. Hamd mi? Bu Allah'a ait. Allah kendisini övünmeye layık tanıtmış bize. Biz de onu övmeye çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince ifade ediyoruz. Elhamdülillah diyerek bunu gündemde tutuyoruz. Ama ki Allah hamde layık bir Allah ki istediğiyle de öyle, emrettiğiyle, nehyettiğiyle de öyle. İçki yasak demişse, zina haram demişse, onlara yaklaşmayın demişse, Onlarla yani o haramlarla ilgisiz olmak da elhamdülillah. Ama namaz kılın demişse, ama zekat verin demişse, ama oruç tutun, infak edin demişse, bunlarla beraber olmak da elhamdülillah'ı gerektirecektir. Elhamdülillah, Allah'ın hamde layık olduğunun mührüdür, ifadesidir, perçinidir. Allah hamde layık olandır. Peki ama yani bir ev, bir adam, bir at, bir araba, bir dizayn, bir düzen, bir sistem, bütün bunları methü sena etsek, hani şöyle, tepeden aşağıya doğru inerken, rengarenk çiçeklerle bezenmiş, donanmış bir ovadan geçerken, karşıda deniz, onun arkasında dağlar, doruklarda karlar var bir zemini övmeyecek miyiz? Adam eli karışmamış, insan eli bulaşmamış yerler mi bu anlattığınız? Yani Allahu Teala adına düşününce onun yaratma özelliğinin tecellisi, yani bize yansıması mı? Zaten Allah'ı mesela Fatır-ı Semavati vel Ard özelliğiyle ya da onunla birlik Câil-i Melâiketi Rusulen Ülî Ecnihatin Mesnâ ve Thulâthe ve Rubâ özelliğiyle hamde layık bilecektik ya. İşte insanı yaratması, mahlukat ve mevcudatı yaratması, onlara hayat programı sunması, yasaklar koyması, emirler vermesi, Allah'ın hamde layık oluşunun tezahürleri ya da daha güzeli tecellileridir. Elhamdülillah, Fatiha suresine yeniden dönün, elhamdülillah. En'am suresinin başını okuyun, elhamdülillah. Peki ya Kehf suresinde bir başka veçhesiyle elhamdülillah, sebe öyle, fatır öyle. Zaten Müslümanın derdi ne? Bir hayat yaşar ki sonunda elhamdülillah. Yani dünyada evet, Allah'ın dediği gibi giyinir, der ki elhamdülillah. Allah'ın istediğini okur, der ki elhamdülillah. Allah'ın dediği gibi durur, yürür, oturur kalkar elhamdülillah. Allah'ın dediği gibi bir hayat yaşar, ölür yeniden dirilir, cennete varınca der ki elhamdülillah ellezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Yani ve âhiru davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn kıstasını biliyoruz. Ölçü orada veya ölçmeye muhtaç olanların, ölçmek zorunda olanların onsuz yapamayacakları gerçek ölçü işte buradadır. Elhamdülillah. Allah bizi hamdine layık bir hayatta kolaylıklarıyla, rahmet ve merhametiyle desteklesin. O Allah ki hamde layık, övgüye layıktır. Peki övmesem ben? Bana muhtaç değil zaten, o hamde layıktır. Onu ben bilirsem ben kârlıyım. Ben ifade edersem ben kârlı olacağım. Değilse Allah'ın buna bir ihtiyacı yok ki. Yani ya Rabbi sen övgüye layıksın, yani sen haşa bir insan planında düşündüm galiba. Öyle mi? İfade edebilir miyim şimdi insan olarak Allah'ı haşa tenzih ediyoruz. Ama hani insanlar vardır, övülmesi gerekir adam. Yani onu öveceksiniz, yaptığı çok güzel diyeceksiniz. Aman efendim bir güzel yemek yapıyor ki bayılacaksınız. Siz bayılınca o güzel yiyecek, onu da siz baygın baygın seyredeceksiniz, bir de onu öveceksiniz. Aman ne güzel yedi diye. Adam tokat vuruyor, çok güzel vuracak. Adam şiir söylüyor, çok güzel söyleyecek. Adam günaha giriyor, çok güzel günaha girecek. Yani onun kıstası yok. Övme hastası, övülme hastası. Yani kimileri de övme hastasıdır bilirsiniz. Öyle değil Allah için olan. Haşa. Olur mu öyle şey? Allah'ın neye ihtiyacı var da? O zaten övülmeye layıktır. Kimse övmese de o kendisi bizzat hamid olandır. Ve insanlar tarih boyunca ya Allah'ı aziz ve hamid bilmişler, lehu mülkü semavati vel ard tanımışlar, ondan dolayı başlarına hem neler neler gelmiş, isterseniz Buruz suresine müracaat edin. Yani ateşe bile atılmışlar, hendekler ateşlerle dolmuş, iman edenler oraya atılarak tehdit edilmişler, olsun ama Allah hamde layıktır. Bundan dolayı birileri dünyada ömürlerini ateşle sonlamışlar. Yani zaten ölecektiler değil mi? Kim ölmeyecekti de? İşte o Allah, Fatır-ı Semavati vel Ard. Bütün semavat ve arzın Bütün gökler ve yeryüzünün, hani şu üzerimizde, yıldızların pırıl pırıl gece bizimle sanki anlaşmaya hazır. Bakın ey insanlar, biz Allah'ın ayetleri, işaretleriyiz. Bakın bize Allah'ın gücünü, kudretini, yani ilmini, yani Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğini anlayın. Ama ondan başka ilah yok, bunu bilin diyen yıldızlar var ya, onların seması bir diyeceksiniz. Ama ucu bucağı bulunmaz, görünmez, bilinmez bir sema. Evet, ona bir deyin. Çünkü dünya semayı Allah yıldızlarla süslediğini haber veriyor. Sonra bilmediğiniz içinde ne var? Sınırı nereden başlar? Nereye kadardır? Daha sonrası onları bilemeyeceğiniz ikinci kat bir sema. Sonra 3, 4, 5, 6. kat semalar bu ve benzeri. Ama ne demek yani, biri enine uzun, biri boyuna derinse bilmem, ama bilmediğim açıdan birbirine benziyor. Ama mesela 6. kat semada Miraç'tan öğreniyoruz Musa aleyhisselam. 7. kat semada yine aleyhissalatü vesselam tanıtıyor babamız İbrahim aleyhisselam. İşte böyle farklar ama bilmediğimiz semalar üst üste, iç içe, birbirinin üstüne. İşte 7 kat sema, hepsini, belki de dahası var mı? Öyle de diyen var, biliyor musunuz? Yani semalar çok da, bizim hayat programımız için Allah onlardan 7 tanesini düzene koymuş. Yani insanların yeryüzünde halife olarak görev yapmaları konusunda ihtiyaç hissettikleri düzen için 7 tanesini düzene koymuş. Geri kalan insana göre düzenlenmemiş. Ya melekler düzleminde, ya bizim ve onların da bilemeyeceği bir alem, bir alan olarak başka semalar da olabilirmiş. Bilemiyorum ama mevcut semalar 7 sema olarak, hani şu üzerimizdeki kat kat semalar, onları yaratan Allah, yeryüzünde var eden Allah'tır. Hem de fatır olarak, yani yoktu, boşluktu, hiçti, yani yokluktu, baktınız ki o yoktan var ediverdi. Bir de cailil melaike, Allah melekler yaratmıştır. Yani birinde fatır, diğerinde cail, bir başka yerde halik, bir başka yerde bedi'. Evet, aynen öyle. Peki bunların farkı var mı? Kelime olarak birbirinden ayrı olduğunu anlamadınız mı? Yani cail ile fatırın, halik ile bedi' kelimelerinin birbirinden ayrı olduğunu elbette anlarsınız. Peki ne anlama geliyor ya? Yani ince ayrıntısını bilemiyorum. Bir bir, tek tek, bir liste halinde farkını sunacak kadar imkanım yok gerçekten. Ama ikisi de Allah-u Teala'ya ait ve kimsenin yapamayacağı şeylerin yapılması anlamına gelmez mi? Bakın, cailil melaike, melekleri de öyle yapmış ki Allah, rusulen, elçiler olarak görevlendirmiş onları. Yani elçiler, melekler elçi, kimin elçisi? Elbette elçi kılanın, elçi gönderenin, yani Allah'ın elçisi, ki o melekler, bu elçilik yapan melekler, uli ecnihatin, kanatlı meleklermiş, kanatları varmış meleklerin. Hem de mesna ve thulâse ve rubâ, ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder kanatlı melekler de var. Allah melekleri böyle elçi yapmış. Şimdi anladım mı diyor insanlar. Daha önce büyük babamın dedesinden kalmış, Hristiyanlardan intikal etmiş bir eski, ama eskimiş, cildi kalmamış bir kitapta görmüştüm. Melekler geliyormuş birinin yanına, baktım ki kolları da var ama kanatları da var. O mu ki? Olmadı. Öyle değil. Yani o insanların kafalarında kendilerine göre tasavvur ettikleri melekler. Benim Kur'an'dan anladığım meleklerin kanatları öyle değil. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cebrail'i 600 kanadıyla gördüğünü haber veriyor ki, ama burada ikişer üçer dörder kanatlıydılar. Hadi ikişer ikişer dört olsa, üçer üçer etti 6, dörder dörder de 8 tane, hepsi birden 18 edecekti, öyle mi? Yani en fazla 18 kanadı olacak. Olur mu öyle şey? Ama neden orada kaldınız, beklediniz de devam etmediniz okumaya? Hani 49. sure Hucurat suresinde velev ennehum saberu hatta tahruce ileyhim lekane hayran lehum ayetini hatırlar mısınız? Kalmayacaktınız, okumaya devam edecektiniz. Okuyunca anlayacaktınız ki meğer O sizin itiraz ettiğiniz konuya cevap varmış orada. Bakın, yezidü fil halgı ma yeşâ. Dahası böyle ikişer, üçer, dörderle sınırlamayın düşüncenizi. Allah yaratmada ne kadar dilerse o kadar da artırırmış. Meğer 600 de olur, dahası da olabilirmiş elbette. Buna göre biz melekleri melek olarak görseydik bilirdik nasıl kanatları varmış. Yani kuş kanadı gibi mi yoksa uçak kanadı gibi mi? Zaten o ondan ilham alınarak yapıldığına göre aynı şey mi diyeceksiniz? Peki kapının kanadına ne dersiniz? Onun da bir başka kanadı var galiba. Siz pencere kapaklarının kanadını da bilirsiniz herhalde. İsterseniz bakın eski yapılara öyle kanatlar varmış. Başka kanatlar da var biliyorsunuz. Hani adam sağ kanatta savaşırken sol cenaha geçermiş. Yani öteki kanat onu beklermiş. Cenah da bu anlamda kanatmış. Çünkü üli ecnihatin kanatlar sahibi demek olunca bakın sizin bilmediğiniz kanatlar ya da bilip de kuş kanadına benzemez kanatlar varmış meğer. Öyle melekleri de kendi kafanıza göre kanatlandırmanızın anlamı yok. Hele bazıları var ki kanat çırpar, sanki uçmak isterler ama kanatsız uçanlar da vardır. Adamın havasından yanına varılmaz. Onlar da ayrı bir kanat derdindeler biliyorsunuz. İnnallâhe alâ külli şeyin kadîr. Gerçekten Allah her şeye kadirdir. Her şeye etkin ve gemendir. Her şeye güç yetirendir. Allah'ın gücü her şeye yeter ama aynı zamanda İnnallâhe alâ külli şeyin kadir. Allah her konuda takdir yetkisine sahiptir. Ölçü ortaya koyan da sadece Allah'tır. Yani Allah bütün hayat programı adına ölçü mü? İşte onda tek yetkili odur. Sevgide, nefrette ölçü. Kabul ve redde ölçü. Tamam ve devamda sosyal ve ekonomik ve siyasal yapı ve yapılanmada ölçü, ananın analığı, babanın babalığında ölçü, çocuğun çocukluğunda ölçü veya doğrularda, yanlışlarda, hak ve hakikatte, kullukta ölçü, buna yetkili Allah'tır. Sure Allahu Teala'yı tanıtmaya devam ediyor. Sanki hamde layık bileceğiniz Allah'ı iyi tanıyın. Var mı başkası dercesine? Dinliyoruz. Ma yeftahillahu linnâsi min rahmetin felâ mumsike lehâ. Aynı şekilde ve ma yumsik felâ mursile lehu min ba'di. Allah'ın rahmeti konusunda düşünün ey insanlar. Yani Allah dilese insanların lehine, insanlar kullansın diye, insanlara ulaşsın diye rahmetini açıverse, rahmetinin kapılarını açıverse, rahmetinin önünü açıverse, insanlar rahmete ulaşsınlar istese, Allah rahmetini insanlara ulaştırmak istese, söyleyin, var mı? Fela mumsikeleha, olur mu? Allah diyor, dinliyoruz, mümkün değil, onu kim tutabilir? Yani Allah'ın rahmeti bana ulaşacak ve bir insanlık, tabii kafir dünya, aman, Allah'ın rahmeti o adama ulaşmasın diye engel olmaya çalışacaklar. Mümkün mü, tutabilirler mi? Allah rahmetini bana ulaştırmak isteyecek de insanlar engel olacaklar. Ne mümkün. Tam tersi ve ma yumsik. Ama rahmete layık olmayan birisi için de tabii net bir örnek. İblis için de mümkün mü? Fela mursile lehu min ba'di. Allah rahmetim ona ulaşmayacak. Bitti bu iş dedikten sonra birileri ona rahmet ulaştırabilecekler mi? Allah öyle dese de ben onun rahmetini alırım ondan. Kendime diye alırım. Üzerime de kaydettiririm. Parçalara bölerim ya da bir zula imkan bulurum. Götürürüm, iblise veririm. O da Allah'ın rahmetiyle gider rahmete ulaşır. Öyle mi? Etmeyin. İnanmadığınız şey peşinde koşmayın. Rahmet Allah'ın ve o rahmeti dilediğine ulaştırır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de peygamberlik konusunda yine rahmet kelimesi şöyle kullanılıyor. Velevla fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu lekuntum minel hasirin. Eğer Allah'ın fazlı, keremi, lütfu ve ihsanı ama bir de merhameti olmasaydı, rahmeti olmasaydı siz çoktan hüsranın içinde boğulmuştunuz. Kahrolmuş, helak olmuştunuz. Burada Allah'ın fazlı ve rahmetinin peygamberlik olduğu anlatılır. Demek ki Allah peygamberliği dilediğine verir. Yani ey kafirler, ey Kureyş, ey müşrikler, ey kıyamete kadar bu işi anlamak istemeyen insanlar, yeniden düşünün, bakın benim rahmetim size böyle ulaşıyor. Sizi rahmete davet ediyorum. Rahmetin davetiyesidir bu. Söyleyin, ben peygamberlik rahmetini kime istersen vermeyeceksem, benim ne özelliğim ola? O rahmetin bana ait olduğunu nereden anlasanız? Yani o benim. Düşünmüyor musunuz? Ben bana ait olanı size sorup da kullanacaksam o benim değil o zaman. Nereden anladınız? Nasıl anlamazsınız? Neden anlamak istemiyorsunuz? Yani ey insanlar, ben peygamberimi kendim seçsem, bunu kabul etseniz, beni Rab bilseniz, beni buna layık görseniz, ben kime ulaştıracaksam rahmetimi, ona ulaştırsam, engel olmasanız, olamayacaksınız, olmak istemeseniz, zaten olamayacaksınız. Ama ben de kimi rahmetimden uzaklaştırmışsam, kimi layık görmemişsem, artık onun rahmete ulaşacağını hiç beklemeyin. Kendinizi aldatmayın, beklentiye sokmayın. Evet, ma yeftahillahu linnas min rahme. Allah rahmetten bir bölümünü insanlardan kimilerine açıverirse, fela mumsike leha, artık onu kimse tutamaz. Kalbine girmişse rahmet, gönlüne yerleşmişse rahmet, Allah onun önüne açmışsa rahmetini, yani rahmet ve merhamete nail olma ortamı varsa, çünkü kıyamet günü için denilir ki, men yusraf anhu yevme idin fakat rahime. Yani kıyamet gününde Allah kimden azabını çekmişse, kimin hesabını bu anlamda derinleştirmemişse, ona merhamet edilmiştir diyordu. İşte buna yetkili Allah, bunu bir müminin, bir kulunun kalbine yerleştirmişse kim engel olabilir? Yok yok öyle değildi ya Rabbi, ona merhamet etmeyecektin demeye kimin hakkı vardır? Ya da Allah kimi layık görmemişse kim Allah'a sen buna merhamet etmek zorundasın diyebilir? Ve huvel azizul hakim. Allah karşı gelinmez bir ilahtır. Mutlak galiptir, yenilmez bir Allah'tır. Allah dediyse tamamdır, çünkü aziz olan odur. Yani izzet ve şeref onundur, mutlak galip odur. Bir de hakimdir Allah, yani otorite sahibidir, hakimiyet sahibidir, hem de hüküm sahibidir, yetkilidir ve de hikmet sahibidir. Dediği yerli yerincedir. Yanılmaz ki değiştirsin, yeniden düşünsün, haşa Allah için bu mümkün değildir. Ya eyyühennas, iş böyle olunca ey insanlar, işin doğrusu bu olunca ey insanlar, öğrenmeniz ve anlamanız gereken bu olunca ey insanlar, bir de sizinle ilgili bölüme geçiyoruz. Dinleyin ey insanlar, üzkürû ni'metallâhi aleyküm, Allah'ın size nice ama nice nimetleri var, gündemde tutsanız ya, gündeme alsanız ya, onu şöyle bir düşünseniz, bir hatırlasanız ya, Allah'ın nimetleri. Aman Allah'ım, hem de ne kadar önünüze açılıvermiş nimetler. Eskilerin bir yasası vardır. Derler ki Arapça olarak, Hattan la yukasan, Hattul Kur'an, Hattul Aruz. İki yazı vardır, kıyas kabul etmez. Birisi Kur'an yazısı, biri de aruz yazısı. Bir şiir, vezin, ifade tarzı, o konumuz değil. Evet, bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e. Mesela imraetün kelimesi aslında Arapça'da, eğer Kur'an'da olmasaydı bu kelime, en sondaki tün kelimesi yuvarlak ta dediğimiz kapalı t ile yazılacaktı. Ama bakıyorsunuz Kur'an'a, kimi yerlerde öyle yazılıyor, kimi yerlerde açık ta ile yazılıyor. Acaba neden ki? İşte Kur'an yazısı öyle olurdu ondan. İnne rahmetallahi garibun minel muhsinin ayetine bakıyorsunuz. Rahmet kelimesinin sonundaki T açık bir T olarak yazılmış. Hatta öyle makine yazılar bilmiyorum. Onlar bir farklı ama hani insan yani Müslümanlar yazıyorlarsa böyle T'leri biraz daha açar, biraz daha uzatırlarmış eskiden. Allah'ın rahmeti bu kadar açık, bu kadar uzun, bu kadar geniş anlaşılsın diye. Bu ayette de Üzkürû ni'metallâhi aleyküm bölümünde nimet kelimesinin sonundaki ta'nın aynen böyle açık ta olarak yazıldığını görüyoruz. Bir tefsir esprisi olarak denilir ki Allah'ın nimetlerinin açık ama çok açık, önü açık olduğunu anlatır böyle yazı. Biz de öyle öğreniyoruz, öyle anlıyoruz. Allah'ın nimetleri hatırlayın. Yani ben saysam neler sayabilirim? Allah'ın ne nimeti var ki benim üzerimde? Yani bir dosya kağıdını doldurmaz. E o zaman daha küçük bir kağıt al o zaman. Gerçekten öyle mi? Yani sen şöyle, avuç içi kadar bir kağıda Allah'ın nimetlerini yazacaksın, o kadar bile nimet yokmuş değil mi senin üzerinde? Böyle örnekler asr-ı saadette yaşandı. Bu bir bilgisizlik tabii. İnsanlar neyi nasıl ölçeceklerini bilmezlerse kendi durumlarını o ölçüsüzlüğe göre değerlendirecekler tabii. Ama bunu peygambere açacaklar da doğrusunu ondan öğrenecekler. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir seferinde Tekâsür suresinin son ayetinin gündemi olarak ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ üzerinde duruyor. Yani öyle bir gün gelecek ki bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Aman Allah'ım ne nimetler sayıyor. Orada bunu dinleyenlerden biri var, sahabeden biri. Can kulağıyla, öz kulağıyla, kendi kulağıyla, bütün bedeniyle dinliyor. Peygamber konuşuyor çünkü. Hesaptan söz ediyor, hesaba çekilmekten söz ediyor. Sonunda dayanamayıp soruyor, ya Resulallah, göbeğimden diz kapağıma kadar bir peştemal, bir örtü, başka dünyada hiçbir şeyim yok, ben de mi hesaba çekileceğim? Aleyhissalatü vesselam, bilginin İslamileştirilmesi olarak güzel bir örnek görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, soğuk su ve gölge yetmez mi diyor, Allah'ın nimetlerini say istersen. Allahu Ekber, düşündünüz mü? Soğuk su ve gölge. Sadece ikisini sayıyor. Aman Allah'ım daha nice nice nimetler. Ayağa kalkıyorsunuz, başınız dönmeden, sizi döndürmeden durabiliyorsunuz öyle mi? Kulağınızda korkunç ve müthiş bir çınlama olmadan ya da iki gözünüzle bir görerek ya da nice nimetler diziniz sizi ayakta tutarak ya da gönlünüz sizi ferahlatarak ya da kimi acılarınızı unutarak Allah'ın nimetleriyle içli dışlısınız ve bunları gündemde tutmayacaksınız öyle mi? Peki Allah'ın nimetleri nasıl gündemde tutulur? Tabii insanlar Allah'ın nimetlerini farklı farklı gündemde tutuyorlar. Mesela ben çok yakın bildiğim bir arkadaştan dinledim bir saate yakın. Yah diye başladı. Altında son model böyle herkese nasip olmayan bir arabayla beni de yanına eşlik etsin diye almış bir yolculuktayız. Kısa bir vade, şöyle 60-70 kilometre. Ben buraya bir vakitler tayin olmuş gelmiştim diye başladı. Evimde ekmek yok, çocuğum var, onun da yiyeceği hiçbir şey yok. Maaş alacaktım ama 3 gün var, borç bulamadım. Dertliyim, son lokmamızı da çocuğumuza yedirmiş olarak biz aç sabahladık. Gittim. Meğer öğleden sonra vereceklermiş paramı çalışmamın karşılığında. Başladım bağırmaya, arkadaş siz ne yapıyorsunuz? Karşıdakinin ne anlama geldiğini, neden burada olduğunu, neye muhtaç olduğunu neden düşünmüyorsunuz diye. Derken parayı almış. Gitmiş aman Allah'ım neler almış. Daha öncesi mi? Mesela cebindeki para sadece yarım ekmek alacak kadarmış. O kadarını alabilmiş onları da anlattı. Derinden anlattı. Damardan anlattı, güzel anlattı. Dedim ki hafiften, peki ama ne çabuk unuttun o günlerini? Olur mu dedi, bak aynı canlılıkla hatırlıyorum ve anlatıyorum. Ya dedim, demek bir de böyle anlatmak, böyle hatırlamak varmış. Bir başkası arabasıyla giderken, birisi yolda el kaldırınca, dedim acaba sen de böyle bazen yolda durup birilerinin arabasına binmeye, teşebbüs adına için cız ederek el kaldırdığın oldu mu? Hiç hatırlamıyorum dedi. Allah'tan kork dedim. Ne çabuk unuttun. Söyleyin, insanlar Allah'ın nimetlerini nasıl hatırlasalar, o nimetlerin Allah'a kullukta kullanılması şeklinde bir hatırlanma değil mi? Peki söyleyin, Allah size konuşma nimeti vermiş, elinizden alınca mı hatırlayacaksınız? Yah, Bir vakitler ne de güzel konuşuyordum diye. Allah bakışınıza, göz ve kulağınıza, el ve ayağınıza, imkanlarınıza bir nimet olarak size sunduktan sonra bir görev yüklüyordu biliyorsunuz. Şükür görevi. Peki onu ne zaman yapacaksınız? Yoksa başka birisi mi veriyordu bunları? Hel min halikin gayrullahi yerzukukum mines semai vel ard. Yani gökten gelen ve yerden gelen rızıklarınız konusunda Allah'tan başka bir yaratıcı mı var yoksa? Bir özel yemek duası öğrenmiştim rahmetli hocamdan. Diyordu ki, Allahümme in kâne rizguna fissemâi feenzil ve in kâne fil ardı feakrişu ve in kâne ba'iden fekarribhu ve in kâne asiran feyessirhu ve in kâne qalilen fekeffirhu ve in kâne haramen fehallilhu ve in kâne halalen febarikhu lena inneke alâ kulli şeyin kadir. Öyle değil mi? Allah rızkımızı ya semada ya arzda takdir etmiştir. O bizi hayırla bulsun. Biz o rızıkla Allah'tan bilelim rızkı da, o nimetin şükrünü eda edelim. Çünkü ondan başka ilah yoktur. La ilahe illahu. Sadece odur ilah. Ondan başka sözü dinlenecek, ondan başka yolunda gidilecek kimse yoktur. Fe enna tufekun. Peki nedir derdiniz? Nereye bu gidişiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bu çevrilmeniz, bu dönmeniz, bu döndürülmeniz, bu hedef sapmanız, bu hedef şaşırmanız neden? Ne tarafa gidiyorsunuz? Yazık etmeyelim, Allah'a kulluktan sapmayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.